Şöyle bir hayal etmeni istiyorum. Spor salonuna gidiyorsun, çok kararlısın falan. Ama senin yerine ağırlık kaldırması için bir kişisel antrenör tutuyorsun.
Yani dışarıdan baksan ne kadar absürt bir görüntü değil mi?
Kesinlikle öyle. Ama işte şu an elimizdeki o 2026 tarihli Wharton, Carnegie Mellon ve Antropik araştırmalarına baktığımızda yapay zeka ile kurduğumuz ilişki tam olarak bu. Zihinsel ağırlıklarımızı resmen bir makineye devrediyoruz.
Aynen, çok doğru bir benzetme bu.
Bu derinlemesine incelememizde seninle işte tam bu konuya dalacağız. Yapay zekanın zihnimizi nasıl ve neden körelttiğini konuşacağız. Mesela Wharton'dan Ethan Mollick'in BCG danışmanlarıyla yaptığı bir GPT-5 deneyi var. Oradaki sayılar bu bilişsel teslimiyet dediğimiz şeyi çok net özetliyor bence.
Evet, ama o sayılar aslında tablonun sadece iyi görünen yüzü, hani vitrin kısmı.
Nasıl yani?
Şöyle, evet, o deneyde danışmanların görev tamamlama hızı %25 falan artıyor. Başarı oranları da %90'lara fırlıyor. Yani makine işini gerçekten mükemmel yapıyor. Fakat asıl mesele, yapay zekayı o kişilerin elinden aldığında patlak veriyor.
Destek çekildiği an.
Aynen öyle. Destek çekildiği an bu danışmanların matematik başarısı, hayatında yapay zekayı hiç kullanmamış olan o %72'lik kontrol grubunun bile çok altına çakılıyor.
Hadi ya, yani hiç kullanmayanlardan bile daha kötü bir seviyeye iniyorlar.
Kesinlikle. Ortada kazanılmış böyle geçici bir süper güç var ama alttan alta o temel problem çözme kasları erimiş bitmiş.
O kasların erimesi de öyle aylar, yıllar falan sürmüyor anladığım kadarıyla. Benim bu kaynaklarda özellikle Carnegie Mellon verilerinde en çok takıldığım yer sürenin kısalığı oldu.
Çok çarpıcı bir detay o gerçekten.
Ya sadece 10 dakika, yani yapay zekaya 10 dakika maruz kalmak bile insanların bağımsız düşünme yetisini baltalayıp pes etmelerine yetiyor. Beynimiz bu kadar hızlı mı havlu atıyor gerçekten? Neden anında bu tembelliğe teslim oluyoruz?
Çünkü beynimiz biyolojik olarak tam bir bilişsel cimri. Yani enerji tasarrufu yapmaya bayılıyor. Düşünmek dediğimiz şey bayağı kalori yakan, ciddi efor gerektiren bir eylem sonuçta.
Hani şu Daniel Kahneman'ın meşhur teorisi gibi mi?
Tam olarak o. Hızlı ve sezgisel kararlar veren sistem 1 ile o yavaş, daha analitik çalışan sistem 2. Normalde zor bir problemle karşılaştığında beynin mecburen o yavaş sistem 2'yi devreye sokmak zorunda. Yani terlemek zorunda.
Ama karşında sana anında cevap veren bir bot varsa durum değişiyor tabii.
Aynı hal. Bot çok kendinden emin cevap veriyor çünkü. Beynin de diyor ki neden enerji harcayayım ki? Ve hemen sistem 2'nin fişini çekiyor. Araştırmacılar buna harici bir yapay bilişsel sistem 3 diyorlar.
Yapay bilişsel sistem 3. Çok ilginç. Analitik düşünme işini tamamen bu dış sisteme ihale ediyoruz yani.
Kesinlikle öyle.
Yani kendi mahallemizde markete gitmek için sürekli navigasyon kullanıp sonunda kendi sokağımızın yolunu unutmaya benziyor bu. Üstelik bu asistan hata yaptığında bile o kadar alışıyoruz ki sorgulamıyoruz hiç.
Evet, körü körüne bir güven oluşuyor.
Kaynaklardaki şu meşhur araba bayisi botu olayını düşünsene. Bot halüsinasyon görüyor, son model arabayı 1 dolara satmayı kabul ediyor falan.
Ve insanlar bunu bile gözü kapalı onaylıyor, evet. Tam da bu yüzden zaten katılımcılar, yapay zeka onları kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğinde, kendi başlarına yapacakları başarı oranından %15 daha düşük bir performans sergiliyorlar.
%15 çok ciddi bir düşüş.
Çünkü kullanıcılar onu bir denetmen gibi kullanmıyor, ona koşulsuz, şartsız biat ediyorlar. Antropik araştırmasında o sadece kod kopyalayıp yapıştıran yazılımcıların başına gelen de bu.
Hani o meşhur hata yıklama yani debugging yeteneklerini kaybetmeleri mevzusu değil mi?
Aynen. İşin temelindeki mekanizmayı, o mantık zincirini anlamadığın için ortaya çıkan hatayı da bulamıyorsun doğal olarak.
Tamam da şimdi biz bu asistanı iş hayatından söküp atamayacağımıza göre zihnimizi bu erimeden nasıl koruyacağız? Hani her şeyi bizim yerimize yapan, sürekli bizi onaylayan bir dalkavuk kullanmak yerine yapay zekayı böyle açıklarımızı bulan, bizi zorlayan bir tartışma ortağı yani bir sparring partneri gibi kurgulamak işe yarayabilir mi?
Literatür tam olarak bu yaklaşımı destekliyor aslında. Çin'de 27 bin öğrenci üzerinde yapılan çok kapsamlı dev bir araştırma var.
27 bin büyük bir rakam.
Devasa. Ve orada yapay zekaya doğrudan şu ödevi benim için bitir diyen öğrencilerin notları resmen serbest düşüşe geçiyor.
Şaşırtıcı değil tabii.
Fakat modeli bana bu konunun mantığını açıkla veya nerede hata yaptığımı bul diyerek böyle rehberli bir öğretmen gibi kullananlarda hiçbir öğrenme kaybı görülmüyor.
Harika bir fark bu.
Eğitimde buna verimli mücadele diyoruz biz. İngilizcesiyle productive struggle. Yeni bir şey öğrenirken o zihinsel sürtünmeyi, çabalama ve zorlanma hissini yaşamak zorundasın. O mücadeleyi makineye devredemezsin.
Yani yapay zekanın sağduyuyla veya hani dünyayı anlayarak değil de sadece devasa veri setleri içinde sıradaki kelimenin olasılık hesabını yaparak çalıştığını unutmamamız gerekiyor. İnsanlık olarak neleri makineye devredip neleri zihnimizde tutmamız gerektiğini yeniden tanımlıyoruz şu an.
Çok doğru.
Rutin ve sıkıcı işleri devretmek bence de harika. Ama o zihinsel kutsal alanlarımızı mutlaka korumak zorundayız bence.
Aksi halde problem çözme yeteneğimizi bir tür teknolojik abonelik servisine bağlamış oluruz. Fiş çekildiğinde biz de dururuz, öyle kalırız yani.
Kesinlikle. Bu da beni tam sana bırakmak istediğim o son kışkırtıcı düşünceye getiriyor aslında.
Nedir o?
Şöyle düşün. Diyelim ki günlük hayattaki tüm pürüzleri, bizi zorlayan o gıcık problem çözme süreçlerini tamamen yapay zekaya devrettik. Peki, zihnimizin yalnızca köşeye sıkıştığında, böyle çabaladığında ve hata yaptığında ortaya çıkardığı o beklenmedik yaratıcılık ve tesadüfi ilham anlarına ne olacak? Bizi insan yapan o kıvılcımları da soğuk bir sunucuda bırakıyor olabilir miyiz sence? Bence bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru. Bizi dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.